Ayrım 23, sayfa 297. 29. Laszlo'ya laboratuvarı gezdirirken Darian her bilim insanının Zinser gibi sahte bir duygusal maskesi olduğunu düşünüyordu. Hepsinin görünümü özgündü ama hepsi aynı tek düze, birbirini tekrarlayan niteliğe sahipti. Turun sonuna doğru Darian'ın zihni sürekli algıladığı ve her nasılsa yinelenen duygulardan ötürü karışmıştı. Onları engellemeye çalıştı ama zihni tıpkı kırık bir dişin üzerinde gezinme eğilimi gösteren dil gibi sürekli olarak o yavaş, değişmeyen ritme doğru çekiliyordu. Zinser'ın ofisine döndüklerinde Darian kararını vermişti. Ertesi sabah kaçacaklardı. Paralı ya da parasız. Oradan cehennem olup gidecekti. Ofise girerken inanılmaz bir heyecan dalgasının benliğini sarmaladığını hissetti. Önce kafası karıştı. Ama sonra hemen bu duygunun kendisine ait olmadığını fark etti. Jill'e aitti. Korkunç bir ön sezi etrafını sardı. Şampanya şişesini işte o zaman gördü ve anladı. Zinser, neşe dalgalarından oluşan bir bulutun içinden kutlama zamandır diye düşündüm, dedi. Şampanya şişesini aldı ve masanın üstündeki 3 kadehi doldurdu. Birini Darian'a, ötekini Lazlo'ya uzattıktan sonra kendisininkini alıp kaldırdı. Empatik bir geleceğe, dedi. Lazlo kadehini önce Zinser'inkine, sonra da Darian'ınkine dokundurdu. Darian, bardağı Lazlo'nun elinden alıp yere çarpmak istiyordu ama orada öylece durup hiçbir şey yapamadan sevdiği adamın kadehi dudaklarına götürüşünü seyretti. Zinser de aynısını yapıp kendi içkisinden büyük bir yudum aldı. Lazlo kendisine döndüğünde Darian, ilacın onun zihnini bulandırmaya başladığını sezebiliyordu. Bakışlarını odaklamaya çalışan Lazlo gözlerini kırpıştırdı. Kendimi, ben biraz... Elinden kayan bardak masaya düşüp paramparça oldu. Kendi kadehini fırlatıp atan Darian bayılmadan bir an önce Lazlo'yu koltuk altlarından kavradı. Zinser'ın da yardımıyla bedenini yere yatırdılar. Gözleri Lazlo'nun baygın vücudunun üzerinden birbiriyle buluştu. Keşke daha değişik şekilde olsaydı, dedi Zinser. Ve aynı anda iki güvenlik görevlisi odaya girdi. Darian içgüdüsel olarak onların zihinlerine uzandı ama erişilecek bir şey yoktu. Bilim adamlarınınki gibi sahte maskeler bile takmamışlardı. Adamların zihni tümüyle boştu. Ya da düşüncelerini gizleyen ve her yöne uzayıp giden sonsuz duvarlarla çevriliydi. Zinser bir adım gerilerken, "Bunu olduğundan daha da zor hale getirme lütfen," dedi. Lazlo'nun gevşemiş yüzüne bakan Darian, onun yanağını okşadı. "Ona ne yapacaksınız?" "Mutlu olacak. Bunu bizzat sağlayacağım." Darian ayağa kalkarken elini duvara doğru salladı. "Yani o sağlayacak demek istiyorsun." Zinser omuz silkti ve Darian bir anda kontrolünü kaybedip yumruğunu sıktı ve kolunu savurdu. Darbe Zinser'ın çenesine çarpınca keskin bir acı duydu. Kadının maskesi çok kısa bir an için eridi ve Darian onun sahte mutluluğunun ardındaki gerçek duygularını gördü. Sonra Zinser'ın başı geriye savruldu. O yapış yapış yapmacık duygular geri geldi. Güvenlik elemanları onu kollarından yakalayıp geriye çekti. "Seni kullanıyor Jill!" diye bağırdı Darian. "Bana ne yaptıklarına bak. Sana da aynısı olacak. Onlara izin verme." "Sustur onu!" diye bağırdı Zinser. "Şimdi!" Adamlardan biri bir eliyle ağzını kapatınca yoğun, iğneli bir heyecan sesi Darian'ın zihnini doldurdu. Fırsatı değerlendirerek adama saf, delirtici bir korku dalgası gönderdi. Dehşetle çığlık atan adam elini çekti ve bağırarak kendini odadan dışarıya attı. Darian, öteki görevli tepki göstermeye fırsat bulamadan hızla döndü ve onu ensesinden yakaladı. Adamın şaşkınlığını kavrayınca ergimiş metal kıvamında bir öfke savurdu. Ardından ezici ve yapışkan bir kesinlik duygusu gönderirken başıyla Zinser'ı işaret ederek "Bu kaltak karını öldürttü," dedi. "Ve şimdi de seni öldürmek istiyor." Kesinlik duygusunu adamın duyduğu öfkeyle birleştirdi. "Önce sen onu öldürmezsen bittin." Adam sözcükler daha ağzından çıkar çıkmaz onu bir kenara iterek Zinser'a hamle etti. Yumruğunu savurmaya hazır halde atılmıştı. Zinser eğilerek ilk darbeyi kıl payıyla geçiştirdi. "Dur Tom!" diye bağırdı. "Seni kandırdı. Yapmak istediğim bu değil." Adam yavaşladı. Yine de Zinser'ı boğazından yakaladı. O arada Darian kendini kapıya doğru attı. Ama dışarıya çıkamadan felç edici bir keder duygusu birden tüm benliğini sardı. Güvenlik görevlisi Zinsar'ı yere bırakırken gözleri yaşla dolu halde geriye döndü. Zinsar bir eliyle incinen boynunu tutup öbür eliyle de Darya'nı göstererek soluk soluğa bağırdı. "Bayılt onu!" Adam sanki bir rüyadan uyanır gibi önce Zinsar'a sonra Darya'na baktı. Tekrar Darya'na yöneldiğinde bakışlarında artık hiçbir kararsızlık ifadesi yoktu. Masanın üzerinden aldığı yarısı boş şampanya şişesini havada geniş bir yay çizerek savurdu. Deryan, başında hissettiği korkunç acıyla eş zamanlı bir çarpma sesi duydu. Yere düşmeden önce gördüğü son şey, Lazo'nun masum yüzüydü. Karanlığa gömülürken aklından son bir düşünce geçti. Bağışla beni. Tom, kendisine doğru bir adım atınca Zinsir elinde olmadan irkildi. Her ne kadar iri kıyım görevlinin artık Darya'nın etkisinde olmadığını bilse de kendine engel olamamıştı. Adamın yardım için uzattığı eli sert bir şekilde itti. "Ben iyiyim," dedi boğuk bir sesle ve ayağa kalkmak için kanepenin kenarına tutundu. Odanın etrafında dönmesini durmasını bekledi. Sonra yavaşça berelenmiş boğazını ovdu. Adamın nefes borusunu ezmesine ramak kalmıştı. Onu suçlamak istiyordu ama asıl suçun kendinde olduğunun farkındaydı. Darya'nın kararlılığına küçümsemişti. Yerde baygın yatan kadına baktı. Kolları bacakları savrulmuş, bir kulağı kana bulanmıştı. Büyük olasılıkla bir süre daha da baygın kalacaktı. Ama hiçbir şey şansa bırakılamazdı. "Kelepçele onu," diye emretti kısık bir sesle. "Peki efendim." Tom eğilip Darya'nı sırt üstü çevirdi ve kelepçeyi bileklerine geçirdi. Zinsir ancak o zaman rahat bir nefes aldı. Darya'nın ellerinin bağlı olmasından ötürü memnundu. Ama özel olarak tasarlanmış kelepçelerin asıl amacı onun düşüncelerini etrafa göndermesine engel olmaktı. "Onu revire götür. Ayılmasını istemiyorum. Doktor Joe'ya da söyle onu baygın tutsun." Tom başını sallayarak Lazo'yu gösterip "Bu ne olacak?" diye sordu. "Aynısı onun için de geçerli." Arkasını dönen Zinsar saçlarını düzeltti. Uzaktan kumandayı aldı ve bir düğmeye bastı. Gizli kapı açıldığı anda Jill dışarıya fırlayıp ona sarıldı. Zinsar korkusunu bastırmaya ve tenine dokunmamaya dikkat ederek kızın sırtını sıvazladı. "İyi misin Samantha?" "Şşş, sakin ol tatlım, ben iyiyim. Darya neden öyle söyledi?" "O hasta," dedi Zinsar kızın sorusunu yarıda keserek. "Tek istediğimiz yardım etmek ama o kendisine zarar vereceğimizi sanıyor." Yavaşça iterek Jill'i bedeninden uzaklaştırdı ve omuzlarından sıkıca tuttu. "Sana asla zarar veremem Jill. Bunu biliyorsun değil mi?" Jill bir an için onun gözlerine baktı. Sonra başını salladı. "Biliyorum. Seni seviyorum Samantha." Zinsir yüzündeki hüzünlü gülümsemeyi hiç bozmadı. "Ben de seni seviyorum." Kız ona tekrar sarılırken Zinsir kızın gerçeği anlaması halinde ne olacağını düşündü. Dirt içinde beklediği gibi giderek güçlenmeye devam ederse o zaman Darya'nın patlaması onunkinin yanında bir çocuğun öfke krizi gibi kalacaktı. Ve eğer kolyeler Jill'in yansıtmalarını engelleyecek kadar güçlü değilse işte o zaman Tanrı'ya sığınmaktan başka çareleri kalmayacaktı. 30. Lazo gözlerini kırpıştırdı. Yutkunmaya çalıştı. Ama ağzının içi kupkuruydu. "İçin şunu." Samantha'nın yüzü gözlerinin önünde netleşti. Dudaklarını biraz aralayınca ağzına bir pipet yerleştirildi. Lazo buz gibi suyu yavaşça içine çekip kurumuş boğazından aşağıya akıttı. "Bayıldınız," dedi Samantha. "Benim hatamdı. Doktor Dietrich o kan örneğini aldıktan sonra size alkol vermemeliydim. Son derece üzgünüm." "Darian nerede?" "Gitmesi gerekti. Indiana'da bir empat daha bulduğumuzu düşünüyoruz. Onu kontrol edecek." Lazo, tam Darya'nın neden ayrılmasını beklemeden ve veda etmeden fırlayıp gitmek zorunda kaldığını düşünürken üzerine bir kesinlik hissi çöktü. Ona gülerek bakan Samantha'ya döndü. O kadın güvenebileceği birisiydi. Öyle olmasa Darya'nın onu asla laboratuvara getirmezdi. Ayrıca kendisine neden yalan söyleyecekti ki? "Burada olmanız beni çok memnun etti," dedi Zinsir. "Teşekkürler," diye yanıt verdi Lazo ve boğazına birden hiç neden yokken bir düğüm gelip yerleşti. O son sözleri içtenlikle söylemişti. gerçek benliğini saklamak zorunda kalmayacağı bir yerde olmak harikaydı. Samantha'nın gözlerinin içine bakıp gülümsedi. Kendini evinde hissediyordu. Darian gözlerini açıp etrafına bakındı. Odada yalnızdı. Ama kapının telli camından dışarıdaki adamın silüetini seçebiliyordu. Zihnini yaydı. Ama hiçbir şey, daha önce hissetmiş olduğu o yinelenen sahte maskeleri bile hissetmedi. Aman Tanrım, ne yaptılar bunlar? Seni itiş ettiler, yaptıkları bu. Çekip gitmene izin vereceklerini mi sanıyordun? Evet, öyle sanmıştı. Hep ortadan kaybolabileceğini düşünmüştü. Ne büyük aptallık. Diğerleri için de böyle olmuş olmalı. Yüce Tanrım, buna nasıl dayanabiliyorlar? Bu soyutlanma, bu yalnızlık. Bağırmamak için dudaklarını ısırdı. Onu orada öylece tutamazlardı. Niye tutmasınlar ki? O çocukları sana kaçırtmadan önce evsiz adamları bükmene izin verdiler. Seni burada sonsuza dek kilit altında tutmayacaklarını düşünmeni sağlayan ne ki? Darian, üstündeki deli gömleğine baktı. Sonra gözetleme kamerasını bulana kadar bakışlarıyla tavanı taradı. ''Zinsir'e konuşmaya hazır olduğumu söyle.'' dedi doğrudan kameraya bakarak. Duvardaki saati seyrederken sonsuzluk gibi gelen 4 dakika yavaş yavaş geçti. Sonunda kapı bir klik sesiyle birlikte açıldı. ''Pencereden izle.'' dedi Zinsir nöbetçiye. Sözlerini dar yandan saklamaya çalışmamıştı bile. ''Tutukluyu serbest bırakır gibi bir hareket yaparsam ikimiz de bayılt ve beni hemen revire götür.'' ''Peki efendim.'' Zinsir içeriye girince nöbetçi kapıyı kapattı. Darian içgüdüsel olarak kadının duygularını algılamaya çalıştı. Empire State binasını itmeye çalışsa daha kolay olurdu. ''Bana ne yaptın?'' diye sordu inleyerek. ''İşbirliği yaparsan düzeltilemeyecek bir şey değil.'' ''Ne istiyorsun?'' ''Lazlo'yu.'' ''O zaten senin.'' ''Evet ama senin birden ortadan kaybolmanı açıklama konusunda sorunumuz da var.'' ''Sana yardım etmeyeceğim.'' Etmezsen burada daha çok, çok uzun süre kalırsın. Zinsir duraksadı. Ve bir daha da asla bir insanın duygularını hissedemezsin. Darian, onun ifadesiz yüzünü okumaya çalıştı ama tüm ömrünü başkalarının zihinlerinin içine bakarak geçirmiş de olsa kadının duygularını sezmeyi başaramadı. Onu bırakırsan sana başka birini bulman için yardım ederim, dedi. Daha güçlü birisine. Bu bir pazarlık değil Darian. Artık sana güvenemem. Peki benim sana güvenmem mi gerekiyor? Sana düşünmen için yarına kadar süre veriyorum. Kararını bana sabah söylersin. Zinsir nöbetçiye kapıyı açmasını işaret etti. Dışarıya çıkınca pencerenin önünü bir panel çekti. 2 saniye sonra ışıklar söndü ve Darian karanlığa gömüldü. Birden daha önceden hiç karanlıkta yalnız kalmamış olduğunu fark etti. Çünkü Darian Washington hiç yalnız olmamıştı. Gözlerini kapattığı zaman hep ona huzur veren duygularla, başka zihinlerin kıpırtalarıyla sarılı olurdu. Ama şimdi hiçbir şey yoktu. Hiçbir duygu. Huzuru ciğerlerine dolan havanın hışırtısında arayarak derin bir soluk aldı. Yalnız başınasın. Yalnız. Yal. Yapma. Soluk alman odaktan. Al. Ver. Al. Ver. Karanlıkta yalnız başına. Bir hiçlik. Canlı canlı gömülmüş gibi. Ya da ölü. Ölüm böyle bir şey olmalı. Sonsuza dek hiçlik. Görüntü yok. Ses yok. His yok. Sadece boş bir karanlık. Tek başına. Tanrı aşkına 29 yaşındayım. Karanlıkta birkaç saat yalnız başıma kalabilirim. Ama ya birkaç saat değilse, ya birkaç günse, ya da birkaç hafta, ya da aylar boyu, ya yıllarsa belki de bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu kimi kandırıyorsun? 5 dakikadan az oldu ve sen çıldırmanın eşiğine geldin bile. Birkaç günden sonra ne olacağını sanıyorsun? Ya bu senin hayatınsa, karanlıkta tek başına ölmeye mahkumsan, tüm dünyadan soyutlanmış olarak kesinlikle tamamen yalnız, sonsuza dek ebediyen. Sesi o zaman duydu. Yaralı bir hayvanın çıkardığı hafif bir inleme gibiydi. O korkunç inlemenin kendi boğazından çıktığını anlaması için birkaç saniye geçmesi gerekti. Ve sonra çığlık çığlığa haykırmaya başladı. Öyle ne kadar bağırdığını bilmiyordu. Tek bildiği kimsenin gelmediğiydi. Ve hiçlik sonsuzluğa yayıldı. 31. Roger kahvaltıdan sonra onları sınıfa götürdü. Aslında gidecek fazla bir yol yoktu. Okul tesisleri oldukça büyük bir alan kaplıyor olsa da Eliyah'la Winter'ın hayatı birinci seviyenin bir köşesinde geçecekti. Sınıfa giren Eliyah ilk anda hayal kırıklığı yaşadı. Son derece sıradan bir yerdi. Kara tahta, öğretmen masası, küçük ahşaptan masa ve sandalyeler, duvarlarda haritalar ve tarihi kişiliklerin resimleri. Odada garip olan tek şey hiç pencere olmayışıydı. Tesisteki öteki tüm odalar gibi dış dünyaya açılan tek bir pencere dahi yoktu. Onun yerine duvarlardan biri tümüyle yarı şeffaf bir plexiglas panoyla kaplanmıştı. Eliyah'la Winter odanın ortasında yan yana oturdu. Etraflarındaki boş masalar gözaltına alındıkları hissi yaratıyordu. Yerlerine yeni oturmuşlardı ki kapı açıldı ve içeriye bir kadın girdi. Uzun boylu ve çekici biriydi. Üstünde beyaz bluz, lacivert spor ceket ve bunlara uyan bir etek vardı. Roger gibi o da son derece mutlu ve sevecen biri gibi duruyordu. Rengi parlak kızıl damarlarla bezeli koyu bir maviydi. "Günaydın," dedi kara tahtanın önüne doğru yürüyerek. "Adım Samantha Zinsser ve bu Oppenheimer okulunun yöneticisiyim. Buraya hoş geldiniz demek, ne yapmaya çalıştığımızı anlatmak ve sizlerden beklenenin neler olduğunu anlatmak için geldim." Öğretmen masasının etrafında dolaştı ve uzun bacaklarını üst üste atarak oturdu. "Biz burada oldukça serbest davranırız. Onun için bir sorunuz varsa lütfen çekinmeden sorun." Eliyah ürkek bir şekilde elini kaldırdı. Kendini biraz aptal gibi hissediyordu ama Bayan Zinsser'ın sözünü kesmek de istemiyordu. "El kaldırmaya gerek yok Eliyah. Aklından ne geçiyor?" "Bay Coel de burada ders verecek mi?" Renkleri değişmese de Zinsser'ın yüzündeki gülümseme bir an için kaybolmuştu. "Bay Coel şu anda başka projeler üzerinde çalışıyor. Ama ileride onu göreceğinizi sanıyorum." "Ya Bayan Washington?" diye sordu Winter. Zinsser'ın gülümsemesi bu kez bocalamaktan ziyade yüzünde dondu. Gözlerindeki cana yakın ifadeden eser kalmadı. Eliyah, kadının neşeli renklerini o kadar açık olarak görüyor olmasa onun kızmış olduğunu düşünürdü. "Bayan Washington da aynı şekilde şu anda müsait değil." Bir an duraksayan Zinsser devam etti. "Başlamadan önce size birini tanıştırmak istiyorum. Darian, Bayan Washington'ın sizi söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Ama Oppenheimer'daki tek öğrenci siz değilsiniz." Eliyah'la Winter birbirine baktı. Winter'ın bakışı iyimserken Eliyah'ınki endişeliydi. Başka öğrenciler demek gruplaşma demekti. Ve gruplaşma da dışarıda kalanlar anlamına geliyordu. Yani Eliyah'ın Winter'la olan arkadaşlığı kısa bir süre sonra apansız sona erecek demekti. Tam o sırada sınıfın ön tarafındaki kapı açıldı ve içeriye sırık gibi ince yapılı bir kız girdi. Boyuna bakılırsa onlardan daha büyük olduğu belliydi. Bir 10. sınıf öğrencisi olmalıydı. Kız Eliyah'la Winter'ı şüpheci bakışlarla süzdükten sonra gözlerini Zinsser'a çevirdi. "Mükemmel zamanlama," dedi Zinsser. "Ben de tam senden bahsediyordum. Bu Jill Willoughby. Jill, bunlar da Eliyah Cohen'le Winter Z. Buradaki çalışmalarında sana katılacaklar." "Merhaba," dedi Jill. Her ne kadar yüzünde kibar bir gülümseme belirse de Eliyah yoğun mor kıskançlığı hemen fark etti. Jill gözlerini onunkilere dikti. Eliyah fiziksel olarak gözlerini başka tarafa çevirdi. Ama onun gösterişli renklerine elinde olmadan zihin gözüyle bakmaya devam etti. Birden çok yoğun bir baskı hissetti. Sanki görünmez bir el sıkarak canını çıkarıyordu. Jill'in renkleri bir anda solgunlaşıp neredeyse görünmez hale geldi. Eliyah yutkundu. Jill bir şekilde onun baktığını hissetmiş ve zihnini ona kapatmıştı. Elbette. O da bizlerden biri çünkü. Ama yeteneklerini Winter, Bay Coel ve Bayan Washington'la paylaştığını öğrendiği zaman duyduğu yakınlık hissinin aksine Jill'e baktığı zaman hissettikleri bambaşkaydı. Tamamen farklı bir duyguydu. Korkuydu bu. Oda ışığa boğulunca Darian gözlerini açtı. Kapı ağır, metalik bir sesle açıldı. Zinsser gözlerinde ödün vermez bir bakışla odaya girdi. "Kararını verdin mi?" "Evet," dedi Darian çatlak bir sesle. Ne kadar süreyle bağırmış olduğunu düşündü. Bir gece mi, yoksa iki mi, bilmiyordu. Tek bildiği ona yıllar gibi geldiydi. Sana yardım edeceğim. Sadece beni bir daha yalnız bırakma. Bırakmam. Darian titrek bir soluk aldı. Ne yapmamı istiyorsun? Dietrich telefonu kaldırdı. Birkaç saniye sonra ahizeyi Laszlo'ya uzattı. Size. Laszlo, rulo kağıtla kaplı muayene masasından atlayıp üzerindeki hastane önlüğünün arkasını kapalı tutmaya gayret ederek adama doğru ilerledi. Soğuk plastik ahizeyi kulağına dayadı. Alo. Merhaba tatlım dedi Darian. Sesi boğuk ve çatlak çıkıyordu. Sana veda etmeden gittiğim için özür dilerim. Ama Samantha'nın olası vaka olarak belirlediği bir oğlan vardı. Neticede akıl hastanesine kaldırıldı. Laszlo bir an kendini de bir akıl hastanesine kapatılmış olarak düşündü. Akıl sağlığını kemiren tüm o vahşi, dağınık zihinler ürperdi. Ne hissettiğini anlıyorum. Ne zaman dönüyorsun? Yarın dedi Darian ağlamaklı bir sesle. Laszlo, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Laszlo onun bir şey daha söylemek üzere olduğunu düşündü ama sadece yavaşça kapanan telefonun sesini duydu. Yerine koymadan önce ahizeyi bir an daha kulağında tuttu. Her şey yolunda mı? Dietrich'e döndü. Doktor terden sırılsıklam olmuştu. Ama görünüşe göre bu onun için normaldi. Sabah saatlerinin oldukça önemli bir bölümünü alnında biriken terleri silerek ya da avuçlarını beyaz laboratuvar önlüğüyle kurulayarak geçirmişti. Laszlo ağzından çıkan sözcüğe kendi de pek inanmayarak ''Her şey yolunda'' dedi. ''Devam etmeye hazır mısınız?'' Neşeyle karışık bir heyecan dalgası benliğini sarınca ''Elbette'' dedi ve yeni kazınmış kafa derisini sıvazladı. Sonra tekrar rulo kağıt kaplı muayene masasına oturdu. Sırada ne var? Laszlo ertesi sabah erkenden uyandı. En azından o erken olduğunu düşünüyordu. Penceresiz odasında bunu kesin olarak söylemek zordu. Sol kolunu uzatınca hafifçe inledi. Önceki gün o kadar iğne yedikten sonra canı hala acıyordu. Sırt üstü dönüp bakışlarını beyaz tavana dikti. Hiçbir özelliği olmayan dümdüz bir tavandı. Darya'nın yatak odasının tavanıysa üst üste atılan sayısız kat boyadan ötürü çatlaklarla doluydu. Onu özlüyordu. Garipti bu. Çünkü daha 2 ay önce yalnızlığından son derece hoşnuttu. Ama şimdi her şey değişmişti. Organizasyonun bir parçası olmaktan ne kadar mutlu ve heyecanlı olsa da bu duygular Darya'nla birlikteyken hissettiklerinin yanında hiç kalırdı. Tam o sırada kapısına vuruldu. Girin. Kapı kolunun dönüşünü seyretti. Samantha asık bir yüzle eşikte duruyordu. Kadının derin kederini hissetti. Hain bir bulut gibi çalkalanan ekşimiş süt kokusu. Ne oldu diye sordu üzerindeki yorganı atıp yatağın içinde oturarak. Size göstermem gereken bir şey var. Laszlo hemen üstüne bir bornoz alıp Samantha'yı izleyerek odadan çıktı. Darian mı? Ona bir şey mi oldu? Ya çocuklar? İyiler mi? Samantha yanıt vermedi. Laszlo herhangi bir tepki algılayabilmek için onu zihni yoklamaya çalıştı ama kadının derin melankolisi hiç değişmiyordu. Bir kıpırtı bile yoktu. Ofisine girdiler. Daha önce o kadar dostane görünen oda şimdi karanlık ve kasvetliydi sanki. Samantha hiçbir şey söylemeden televizyonu açtı. Önce gürültülü bir hışırtı duyuldu. Ardından ekran aydınlandı. Video cihazına etiketsiz bir kaset soktu. Birkaç klik sesinden sonra hafif bir vınlama duyuldu ve ekranda ciddi yüzlü, gri saçlı bir sunucunun görüntüsü belirdi. Hamilton merkezindeyiz. Şimdi olay yerindeki Sarah Sanders'a canlı bağlanıyoruz. Sarah? Görüntü aşırı makyaj yapmış esmer bir kadına dönüştü. Kadının arkasında yanmakta olan bir bina görünüyordu. Alevler gökyüzünün oluşturduğu gri fonun önünde sarıyla turuncu arasında gidip gelen renklerle parlıyordu. ''Teşekkürler Jim.'' Muhabir sürekli çalan sirenlerin sesini bastırabilmek için bağırıyordu. ''Şu anda Terre Haute'deki Hamilton merkezindeyim. Gördüğünüz gibi tüm bina alevler içinde. Güvenlik sistemindeki bir arızadan ötürü 103 hasta ve 57 personelin tamamı içeride kapalı kaldı. Kurtarma işlemlere devam ettiği halde şu ana kadar gelen bilgilere göre kurtulan olmadı. Bu son dakika haberi hakkında...'' Samantha kumandanın düğmesine bastı ve ekrandaki görüntü nokta haline gelip kayboldu. Sonra Laszlo'ya doğru döndü. Çok üzgünüm. Ne demek istiyorsun diye sordu Laszlo. Anlamıştı ama gerçeği kabullenmek istemiyordu. Darian da oradaydı. Küçük bir çocuğu kurtarmak için içeriye daldı. İkisi de çıkmayı başaramadı. Hayır dedi Laszlo başını sallayarak. Bundan emin olamazsınız. Hiç kurtulan olmadı. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Gerçekten üzgünüm. Laszlo'nun zihni kendini yavaş yavaş o ezici gerçeğin etrafına sarmaladı. Gerçek anlamda aşık olduğu ilk ve tek kadın ölmüştü. 20 metre aşağıda Darian hücresinin beyaz duvarlarına bakıyordu. Yakıcı bir üzüntü meteor gibi boşluğu yardı. Ağlamaya başladı.